Merhaba, bugün Maşingo'da Temiz Atık Derneği Başkanı Esra Kara ile birlikteyiz. Esra Hanım merhaba.
Merhaba.
Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Merhaba, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Ardından Londra'da London Metropolitan Üniversitesi'nde marketing üzerine yüksek lisansımı yaptım. Orada gazetecilik mesleğini biraz yaptım çünkü bölümünü okuduğum için. Ardından da uluslararası ticaretle yoluma ticaret üzerinden devam ettim. Türkiye'ye geldiğimde geri dönüşüm tesisi kurdum Kırklareli'nde ve aslında bu meselelere, bu Temiz Atık Derneği'ne bağlayan yolculuk Türkiye'ye geldiğimde geri dönüşüm sahasının içine girmemle başladı.
Temiz Atık Derneği'nin doğuşu nasıl gerçekleşti? Şu anda neler yapıyor?
Temiz Atık Derneği'nin doğuşu aslında benim geri dönüşüm sahasının içerisine girmemle başladı. Memleketteki asıl problemlerin, özellikle sahadaki problemlerin neler olduğunu gözlemlememle başladı. Şimdi 2021'de belki hatırlarsınız atık hurda ithalat yasağı geldi. O zaman da dedim ki önümüzde iki yol var. Aldığımız her şeye daha yüksek bedel ödemeyi kabul edeceğiz ya da artık geri dönüştüreceğiz. Artık Geri Dönüştür isimli bir kitap yazdım. Bir arkadaşım dedi ki sen bunu çocuklara yönelik olanını da yazsana. Sonra çocuklara yönelik olanını da yazdım. Gene geri dönüşüm, doğa insan arasındaki o ilişki, doğa aslında bizim yuvamız ve biz tüketimin karşıtı bir duruş sergilemeliyiz. Yani bunları aslında çocuklara böyle küçük küçük tatlı tatlı vermeye çalışmıştım. Sonra dedim ki ya bu kadın bunları yazdı ama kendi menfaati için mi yazıyor? Bunu düşünmesinler diye istediğimden bir de STK olunca hem etkisi daha fazla oluyor hem de etkileşimde daha geniş yayılabileceğimi düşündüm ve Temiz Atık Derneği'ni o yüzden kurdum. Temiz Atık Derneği'nin yaptığı şeyler çöpten biz bu geri dönüştürülebilir olan ambalaj atıklarımızı kurtaralım. Çünkü onlar bizim memleketimizin sermayesi, öz kaynaklarımız onlar. Ziyan olmasınlar istiyoruz. Üretim sürecine tekrar dahil olabilsinler istiyoruz. Bu prosesi yapmamız için de yani daha doğrusu geri dönüşüm sahasını hem destekleyecek hem doğayı koruyacak, hem de insanları doğruya yönlendirecek olan adımları belirleyebilmek ve uygulayabilmek için destekleyici güç oluşturabilmek için kurulan ve bu anlamda da faaliyetler yürüten, örneğin bakanlıklara projeler üretiyoruz, öğrencilerle çok yoğun çalışıyoruz ve firmaları doğruya yönlendirelim, hatta onların daha çok tasarruf edebilmeleri, daha çok geri dönüşüm yapabilmeleri, finansal güçleri varsa bununla doğru projelerde yer alabilmeleri için danışmanlık yürütüyoruz bu şekilde.
Esra Hanım şunu merak ediyorum. Geri dönüşüm mutfakta başlar mottonuz var. Bunun arkasındaki temel mesaj nedir?
Aslında her şey bir ambalaj içerisinde satılıyor. Ve siz süpermarketten alışveriş yaptığınızda eve getirdiğiniz nokta aslında o mutfaktaki tezgahın üstü. Her şey orada zaten yerlerine dağılıyor. İşte bazı eşyaları aldınız, buzdolabına koydunuz, mutfağa yerleştirdiniz, banyoya koydunuz ama bütün olay o mutfakta ve çöp poşetinin, kovasının olduğu yerde mutfak. Şimdi geri dönüşüm mutfakta başlar dediğim, yemeğini yapan kişi aslında geri dönüşüm kararını veren ve o işlemi başlatan kişi. Yani o çöp tenekesini atma kararı o mutfaktaki kişide. O yüzden diyorum ki geri dönüşüm mutfakta başlar, bu bir. İkincisi, kimsenin evinden aslında çöp çıkmaz. Ben mutfakta yemek yapan kişi olarak neyin geri dönüşüm kutusuna gideceğini, neyin çöpe gideceğini biliyorum. O karar bende ve ben atıkların tamamını, bütün o ambalajları çöpe atmama kararını veren kişiyim. Geri dönüşüm mutfakta başlar ama şöyle başlar. Ben bilinçli davranışı mutfakta başlatan kişiyim. Geri dönüştürülebilir atıklarımı attığım kutu ya da poşet daha büyük, çöp poşetim ise küçücük. Onun kararını veren ve o ayarlamayı yapan kişiyim. Yani bizler geri dönüşümü mutfakta başlattığımızda aslında dışarıda da aynı hareketi yapan, uygulayan insanlarız. O yüzden mutfakta başlar.
Geri dönüşüm bilincini kazandırmak için bireysel ve kurumsal alanda neler yapılması gerekiyor?
Gözlem yapılması gerekiyor. Yani insanın kendi bir gözlemlemesi gerekiyor ilk önce. Bence bireyselde bunu yapmamız lazım. Zaten bireyselde bunu yaptığımızda kurumsalda da aynı şeyi yapıyoruz. Kurumsalda onu yapıldığında zaten kurum kendi grubuyla da aynı bireysel kararı kolektife yaymış oluyor aslında. Örneğin bireysel gözlem yapmak nedir? Geri dönüşümde mesela ben ambalajlı ürün mü alıyorum? Ambalajsız da tercih edebilirim. Ambalajsız şekilde satılan dükkanlar var mesela. Marketlerde de mesela belli reyonlarda var. Gözlem yaptım bu mesela. Hangi marketlerin bu ürünleri sattığını gözlemliyorum, tespit ediyorum, buluyorum ve gidiyorum. Ben ne kadar ürün alıyorum? Mesela bu sadece gıda değil. Ambalajlı ürünler deyince aklımıza sadece onlar gelmesin. Kıyafet ya da işte ayakkabı ya da herhangi bir şey, evdeki koltuğa kadar. Ben onu gözlemleyeceğim ve diyeceğim ki eskidi mi bu? Eskimedi. Yenisine gerek var mı? Hayır, yok. Gibi. Bunu firmalarda şöyle yapabilir. Örneğin firmalarda şey var, belli trendler vardır. İşte biz konferans salonumuzu yenileyelim, toplantı odamızı yenileyelim, bu storeları şöyle yapalım. Hani her şey bir bütçe ayrılıyor aslında. Yani o bütçeleri gene dışarıdaki gözlemi yaparak belli yere aktarıp oradaki olayı revize etmek değil de iyileştirmek, ileri dönüştürmek, dışarıdaki uygulamaları izleyebiliyor olmak. Firmalar da aslında bunu gayet güzel yapabilirler. Kendi içimizde nasıl uygulamalar yapmalıyız? Bunun kararını verebilirler. Yani gözlem, araştırma. Bence geri dönüşüm bilincinde özellikle ve uygulamalar kısmında daha çok tasarruf elde etmek, israf karşıtı durmak, bunların hepsinin temelinde istek ve gözlem yatıyor. Yani bunu yapmak isteyen firma varsa ki yapsınlar, faturalarını düşürecekler ya da masraflarını azaltacaklar. Yani o gözlemi, hani biz bunu nasıl yapabiliriz dediklerinde o yola zaten girmiş oluyorlar. Girdiklerinde de zaten o onu tetikliyor, o onun sonunda başka bir şey getiriyor. Sonra bir bakıyorsunuz çevreci mis gibi bir firma haline gelmişler. O yüzden hep gözlem diyorum. Bireysel de bence insanlar faturalarını gözlemlemeliler. Mesela ben kendi evimde kızımla birlikte her zaman faturalarımızı kontrol ederiz. Bu ay ne geldi? Bir sonraki işte ay ne gelmiş? Önceki ayla oranlıyoruz. Acaba bunda niye daha fazla bir şey olmuş ki? Genelde faturalarımız hep stabildir, sabittir. Çünkü faturada mesela herhangi bir oynama bize şunu gösteriyor. Ya biz bir yerde acaba ışığı mı açık bıraktık? Akşamleyin televizyonun fişini prizden çekmeyi mi unuttuk? Bu sorguları kendimize yapabiliyoruz. Firmalar da bunları yapabiliyor. Onlar da aslında faturalarını gözlemleyerek bunu yapıyorlar. Yani gözlem yapmak, özellikle faturaları gözlemlemek bence bu yolda hem geri dönüşümde hem tasarruf sağlamada bunlar da çok önemli. Bir tane daha bir şey var, samimiyet. İnsanın kendine çok fazla samimi olması lazım. Dışarısı doğa, benim yuvam, evin içi de benim yuvam. O zaman içeride ne yapıyorsam dışarıda da onu yapmam lazım. Bir, bu gözlemi nasıl biz hayatımıza entegre ediyoruz? İkincisi, samimiyetimizi ne kadar kendimize ve çevreye karşı gösterebiliyoruz? Önce kendimize olan samimiyeti bence gerçekten birazcık daha artırmamız lazım. Sorunun başına döndüğümüzde neler yapmak lazım bireysel ve kurumsal dediğinde, bu iki ekosistemi bence birbirine entegre edebiliyor olmak lazım. Yani bireysel olarak insanların kurumlarına şunu söyleyebiliyor olması lazım. Ben bunu evde yapıyorum, aynı usulü iş yerinde de görmek istiyorum. Bilinçli olan insanların sayısını arttırmayı diliyorum, artmasını da istiyorum. Ve bu insanların gerçekten söz sahibi olup ben böyle bir şey düşündüm deyip firmalarına teklif etmelerini istiyorum. Sürdürülebilir, uygulanabilir, gerçekten uzun vadede projeler haline dönüştürülebilir eylem planlarının yapılmasını istiyorum.
Şunu merak ediyorum. Dünyada ve Türkiye'de çevresel sürdürülebilirlik alanında yaşanan bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şöyle, sürdürülebilirlik demek İngilizcesi sustainability, çok seksi bir kelime diyorum. Yani her gittiğim yerde bunu söylüyorum. Çok seksi. Herkes o kelimemi şahane yapalım diyor. Yani dünyada zaten bu kelimeye bir tutulma var. Tutuluyoruz. Gördüğümüzde tutuluyoruz. Türkiye'de de böyle. Türkiye olarak aman ne yapıyorsak sürdürülebilirlik olsun. Dünyada önem verilen şeyleri Türkiye olarak önemli hale getiren bir memleket. Ama uygulama konusunda ne kadarıyız? Yani o tartışılır gerçekten. Bu özellikle günah temizleyen firmalar var dünyada. Çok büyük firmalar. Hani biz bir taraftan kirletiyoruz ama bir taraftan da günahımızı temizlemek istiyoruz. Bu var. Yani dünyadaki sürdürülebilirlik birazcık şey gibi geliyor bana. Hani biz bunu yaptık ama bak buradan da özür diliyoruz. Doğa senden özür diliyoruz konumunda. Türkiye'de şu anda tam olarak orada. Yani dünyadaki bakış açısını kendisine çok güzel entegre ettiği bir mentalitesi var. Bunu büyük firmalarda görüyoruz. Ha, çok güzel, çok doğru işler de yapılıyor bu arada. Ama kendileri karbon ayak izini ne kadar düşürüyor? Adımlar atılıyor, altyapılar kuruluyor. Ama şu zamanın Türkiye'sini söylüyorsanız hala yol almanız gereken çok şey var. Bundan sonra Türkiye'deki sürdürülebilirlik, sürdürülebilir işler, sürdürülebilir ihracat, ki ihracat bizim gerçekten çok ciddi ve güçlü kasımız. Bu kasın zayıflamaması için bizim altyapı çalışmalarını mümkün olduğunca hızlı bir şekilde uyguluyor ve işletmeleri entegre edebiliyor olmamız lazım. Bu konuda Türkiye'deki sürdürülebilirlikte ne noktadayız? Geride noktadayız. Bunu da önümüzdeki belki kazançlarımız değil de kayıplarımız bize gösterecek. 1-2 senede de o olay bence şekillenecek. Göreceğiz diyorum yani.
Size son bir sorum daha olacak. Daha çevreci bir Türkiye için nasıl bir yol haritası önerirsiniz?
Yani daha çevreci bir Türkiye olmak için samimi ve doğru ve uygulanabilir ve sürdürülebilir yol haritası öneririm. Benim gibi anlatıcıların buradan anlatıyor olması lazım. Vatandaşın da buradan kabul ediyor olması lazım. Yani kalpten kalbe bir iletişimin mümkün olması lazım. Yani bizim ne kitaplarda, ne okullarda, ne mahallelerde, buralarda bunun yapılması lazım. Böyle yaparsak bu olur. Yani bu gönül bağını kuramadığımız için daha çevreci bir Türkiye olamıyoruz. İlk önce şu teması sağlamamız lazım. Yani anlatan insanların önce çevreci olması lazım ki çevreci insanların sayısı artsın. Uygulamalı eğitimlerin olması lazım diyorum. Mesela Temiz Atık Derneği olarak biz gittiğimiz her yerde bakış açısını değiştiriyoruz. Biz o insanı değiştirmeden oradan ayrılmayacağız diyoruz. Mesela bir okula mı gittik? Uygulamayla gidiyoruz. Eğitimle oyunu, sporu birleştirdik. O çocukları değiştirdik. Kurumlara giriyoruz. Örneğin atık plastik poşetler tasarımla buluşuyor diye bir atölyemiz var. O atölyeden çıkan kurum çalışanı bir daha çöp poşeti olarak görmüyor o atık poşeti. Ham madde olarak görüyor. Çünkü biz diyoruz ki ambalaj atıkların hepsi aslında ham madde. Bunların geri dönüşüme tekrar kazandırılması lazım. Etkinliklerde, fuarlar ve organizasyonlarda çok fazla atık üretim var ve bunlar hepsi çöp sahasıyla buluşuyor günün sonunda. Çünkü orada çok hızlı bir operasyon var. Diyorum ki biz bunları geri dönüşüme bile göndermeyelim. Tertemiz malzemelere ileri dönüştürelim, faydaya dönüştürelim. Yani daha çevreci nasıl olur? Uygulamayla olur, etkinlikle olur. Sadece eğitimle değil, sadece kamu spotuyla değil. O insanı değiştirecek şekilde yapılan eylemlerle olur. Geri dönüşümde, çevrecilikte de ceza sayesinde yurdumuzu koruyabiliriz, vatanı koruyabiliriz, çevreyi koruyabiliriz. Cezalar uygulanırsa hem memleketimizi koruruz, hem çevreyi koruruz. Ama tabii sadece cezayla da kalmaması lazım. Bir de ödül tarafı var, ben ona da katılıyorum. Bu biliyorsunuz otomat sistemi gelecek. Bu depozito iade sistemlerinin olduğu otomatlar çeşitli yerlerde olacak. Bence bu da insanlara teşviktir. Geri dönüşümü arttıracak olan yöntemlerdir. Ben bunları da destekliyorum. Daha çevreci bir Türkiye olmak bence bizim kolektif olarak bazı şeylere çok hassasiyetimiz var. Örneğin susuzluk olduğunda hemen herkes su hassasiyetini geliştirebiliyor içerisinde. Bence çevre konusunda, geri dönüşüm konusunda, israf karşıtı duruşta da insanlarda o hassasiyet olabilir. Ama bunların hepsi bireysel istekle oluşabilir. Önce bireysel istek, sonra ceza, sonra ödül. Bu üçünün kombinlenmesiyle bence daha çevreci bir Türkiye olabiliriz.
Esra Hanım, bu güzel sohbet için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.